Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza Ayan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Tara
Tehran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehlibeytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Farvardin 1400, Hicri Kameri 13 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 27 Mart 2021 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Nevruz Bayramı Özel Programı, Dünya Tiyatro Günü ve Biyolojik Tehditler, Ülkelerin ve Uluslararası Kuruluşların Sorumluluğu adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ve Çin'in işbirliği belgesini bugün imzalanacağını belirtti. İran, İngiltere'nin nükleer cephanelini genişletmeye karşı. Johnson ve Biden, Berçam'ı ele aldılar. Rus Sputnik aşısı yakında İran'da üretilecek. Ve Türkiye'de vaka sayısı 29.008 oldu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 25 yıllık İran ve Çin İşbirliği Belgesi'nin bugün imzalanacağını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade dün akşam İrib 1. kanalında yaptığı açıklamada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Tahran ziyaretini işaretle bu ziyaretin iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin 50. yılı eşiğinde gerçekleştiğini, bu ziyaret sırasında iki ülke arasında 25 yıllık kapsamlı işbirliği anlaşmasının imzalanacağını duyurdu. Hatipzade ziyaret sırasında Çin Dışişleri Bakanı'nın İranlı yetkililer ile çeşitli ziyaretleri olacağı, fakat bu ziyaretin en bariz bölümünün stratejik işbirliği seviyesine ulaşan kapsamlı işbirliği anlaşmasının imzalanması olacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü söz konusu kapsamlı işbirliği anlaşmasının eksiksiz yol haritasına sahip olduğuna işaretle söz konusu belgenin ana ekseni olan ekonomi boyutlara, çeşitli alanlardaki işbirliğine ve Çin'in bir yol bir kuşak planına katılmasına dikkat edildiğini, her iki ülkenin özel sektörüne odaklanmak için özel eksenin dikkate alındığını sözlerine ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi, Tahran'ın Londra'nın nükleer potansiyelini güçlendirme planlarına karşı olduğunu belirtti. Hars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali yaptığı açıklamada nükleer silahları yasaklayan anlaşma felsefesine göre benzer silahların azalması gerektiğini ve nükleer teknolojinin nükleer anlamda barışın yayılması için kullanılması gerektiğini söyledi. Celali, İran İslam Cumhuriyeti nükleer enerjiyi barışçıl hedefler için geliştiriyor ve biz her türlü nükleer silahın yavaşça geliştirmesine katılmıyoruz, dedi. Yaklaşık 195 nükleer başlığa sahip olan İngiltere, Soğuk Savaş'ın ardından nükleer bombaların azaltılmasına dair uluslararası toplumda hakim olan akıma rağmen son zamanlarda nükleer cephaneliklerini artıracağını duyurdu. Londra, 2015 yılında nükleer silah depolarını yaklaşık 180 başlığa kadar azaltmayı taahhüt etmişti.
Britanya Başbakanlık Bürosu dün akşam yaptığı açıklamada Başbakan Boris Johnson'un Amerika Başkanı Joe Biden ile Bercam nükleer anlaşma ve birçok konuyu telefonda ele aldıklarını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Britanya Başbakanlık Bürosu bu bağlamdaki bildirisinde Amerika'nın nükleer anlaşmadan illegal çekilmesini ve Avrupalıların bu uluslararası anlaşmaya karşı kayıtsızlıklarına değinmeden Johnson ve Biden'in bu görüşmede İran'ın Bercam nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönme zaruretine vurgu yaptıklarını belirtti. Bildiri uyarınca iki ülke lideri ayrıca korona ile mücadele ve aşının kendi ülkelerindeki dağıtımı hakkında görüş alışverişinde bulundular. Daha önceleri Bercam'a geri dönmek ve İran'a karşı illegal yaptırımları iptal vaatlerinde bulunan Biden, son zamanlarda nükleer anlaşmaya geri dönmek için İran'ın Amerika'nın ahde vefasızlıklarına tepki olarak attığı adımlardan geri dönme şartına bağladı. İran'da Washington'un nükleer anlaşmayı ihlal eden taraf olduğu, ayrıca Tahran'ın da Amerika'nın eylemlerine tepki olarak sorumluluklarını azalttığına işaretle, Tahran'ın yaptırımların kaldırılması ardından olumlu adımlar atacağını duyurdu.
Amerikalı 43 senatör Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta yönetimin İran'ın sözde nükleer silahlara sahip olmasını önleyecek bir anlaşmaya varabilmesi için tüm diplomatik ve ekonomik araçları tam kapasite kullanması çağrısında bulundu. Öncülü Demokrat Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Jim Risch ve Lindsey Graham'ın yaptığı ve hem Demokrat hem de Cumhuriyetçilerin olduğu toplam 43 senatörün imza attığı mektup Senato'dan Beyaz Saray'a gönderildi. Mektupta geniş şekilde İran'ın 2015 yılındaki nükleer anlaşma koşullarının çok uzağında olduğu iddiası ve uranyum zenginleştirme noktasında %20'lik seviyeye ulaştığı kaydedildi. İran'ın sadece sözde nükleer silaha sahip olma yolundaki adımlarıyla değil, aynı zamanda Orta Doğu'da Amerikan çıkarlarını tehdit ettiği savunulan mektupta Biden yönetiminin bir an önce somut adımlar atması gerektiği vurgulandı. Mektupta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ve bölgedeki müttefiklerimizle koordinasyon halinde İran'ın sözde nükleer silahlara sahip olmasını engelleyecek bir anlaşmaya varılması için diplomatik ve ekonomik araçlarımızı tam kapasite kullanmanız gerektiğine inanıyoruz ifadelerini yer verildi. 20 Ocak'ta göreve gelen Biden yönetimi Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı ve tek yanlı çıktığına değinmeksizin İran'la yeniden nükleer anlaşmaya dönme niyetinde olduğunu açıklamış. Ancak İran'ın da 2015'teki nükleer anlaşma koşullarına mutlaka geri dönmesi gerektiğini belirtmişti. Tahran yönetimi ise öncelikle Amerika'nın anlaşmaya geri dönmesi ve İran'a yönelik yaptırımları kaldırması gerektiğini dile getirmiştir.
Facebook paylaşım sitesi kendi kriterlerini sözde ihlal ettiği iddiası ile 4 milyondan fazla abonesi olan Press TV'nin sayfasını daimi olarak kapattı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika'nın Facebook sitesi daha önce hiçbir uyarıda bulunmadan Press TV sayfasını engelleyerek İngilizce yayın yapan bu kanalın söz konusu paylaşım sitenin kurallarına uymadığını iddia etti. Facebook mesajında iddia ettiği çiğnenen kriterlere değinmedi. Her zaman ifade özgürlüğü iddiasında olan Facebook daha önce de birkaç kez Press TV'nin sayfasını geçici olarak kapatmıştı. İfade özgürlüğü iddiasında olan YouTube ve Amerika'nın Twitter gibi diğer paylaşım siteleri de şimdiye kadar teröristler ve Siyonist rejime destek bağlamında İran İslam Cumhuriyeti ile bağlantılı binlerce kişisel ve grup sayfalarını engelledi. İrib'in ilk İngilizce kanalı olan Press TV kanalı, başka açıdan haber sloganı ile 2 Temmuz 2007 tarihinde çalışmalarına başlamıştı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Nisan ayında İran'da Rus yapımı Sputnik aşısının ortak üretimine başlanacağını duyurdu. Ars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali dün yaptığı açıklamada Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Nisan ayında İran'da üretileceğinin beklendiğini belirtti. Celali hali hazırda İran'da iki firmanın bu alanda çalışmakta olduklarını işaretle gelecek hafta Rusya'dan İran'a aşı hücrelerinin gönderileceğini ve Nisan ayında ortak üretimin başlamasına şahit olacaklarını ifade etti. Celali'nin belirttiğine göre ilk üretim kapasitesinin aylık 9 milyon doz olacağını söyledi. Sputnik V aşısı şimdiye kadar 57 ülke tarafından onaylanırken bu aşıdan dünyada koronavirüse karşı ikinci aşı konumundadır. Aşının %91,6 oranında etkili olduğu yapılan araştırmalara göre mutasyona uğramış virüse karşı da etkili olduğu ifade ediliyor.
Son 24 saatte Türkiye'de 29.081 yeni vaka, 1253 yeni hasta tespit edildi. 153 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 220.985 COVID-19 testi yapıldı. 29.081 kişinin testi pozitif çıktı. 153 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 1253 olarak açıklandı. Son 24 saatte 20.208 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2.921.337'ye yükseldi. Test sayısı 37.433.913'e ulaştı, vaka sayısı 3.149.094, vefat sayısı 30.772, ağır hasta sayısı 1.810 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatüre oranı %4,2, yatak doluluk oranı %53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı %65, ventilatör doluluk oranı %23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat olarak kayda geçti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo'da yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli görsele ilişkin 4 kişi hakkında iddianame hazırladı. Sputnik'in bildirdiğine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo dergisinin kapağındaki hakaret içerikli görsele ilişkin derginin yöneticileri Alice Petit, Grant Biart, Julien Serignac ve Laurent Sirus ve hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianamede Fransa'da yayın yapan Charlie Hebdo dergisinin 28 Ekim 2020'deki sayısında Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bir karikatür görseli üzerinden Cumhurbaşkanı hakaret suçu işlendiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede Türk Ceza Kanunu'na göre suçun yabancı ülkede Türk vatandaşları veya yabancılar tarafından işlenmesi halinde Türk kanunlarının uygulanması gerektiği hatırlatılarak söz konusu 4 kişinin işlenen suçtan silsile halinde sorumlu oldukları belirtildi.
Limassol'a bağlı Episkopi köyünde gerçekleşen saldırıyı kınayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'tan benzer olayların tekrar edilmemesini istedi. Sputnik'in bildirdiğine göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Perşembe günü Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik saldırı kınandı ve saldırganların yargıya sevk edilmesi gerektiği belirtildi. Saldırıda caminin duvar ve kapılarına Türkiye karşıtı sloganlar yazılırken Yunanistan bayrağı ve Hristiyanların simgesi olan haç çizildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Limassol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak 25 Mart'ta yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olamayacağı açıktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor. Bu tür kabul edilemez olayların tekrar edilmemesini temenni, konunun gereken ciddi ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile telefonda görüştü. Görüşmede İdlib sorunun ele alındığını belirten Akar, 1 Mart'tan bugüne kadar Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 200'den fazla terörist etkisiz hale getirildi ifadelerine yer verdi. TRT'nin Türk internet sitesine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile yaptığı röportajda Hulusi Akar, Suriye'de ateşkesi ihlal etme konusuna değinerek silahlı gruplara ve teröristlere karşı tedbir alınmalı dedi. Türk Savunma Bakanı, Türk ordusunun Mart ayının başından bu yana Suriye'de 220 terörist ve silahlı saldırganı öldürdüğünü iddia etti. Daha önce IŞİD terör örgütü üyeleriyle işbirliği yapmakla suçlanan Ankara, son yıllarda terör faaliyetlerini engelleme bahanesiyle iki ülkeye girdi ve Ankara'ya muhalif silahlı gruplara yönelik saldırılar planladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'nce düzenlenen operasyonda IŞİD üyesi Irak uyruklu 22 kişi gözaltına alındı. Sputnik'in haberine göre TEM Şube Müdürlüğü ekipleri çatışma bölgeleriyle bağlantısı olduğu belirtilen 22 IŞİD üyesinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 22 zanlı gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Daha önce IŞİD teröristleriyle işbirliğiyle suçlanan Ankara, son yıllarda Suriye ve Irak'tan IŞİD teröristlerin Türkiye'ye girişlerini engellemek için geniş çaplı eylemlerde bulunuyor.
Amerikan Temsilciler Meclisi'nden bazı milletvekilleri Kaşıkçı terör olayında adaletin sağlanması ve benzer cinayetlerin tekrar işlenmesini engellemek amacıyla bir yasa onaylatmaya çalışıyorlar. CNN'in bildirdiğine göre Amerikan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu, Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin cinayet dosyasını takip etmek için bir yasa tasarısı hazırladılar. Habere göre Suudi Arabistan'ı söz konusu dosya ile ilgili yeteri kadar cezalandırmadığı için Amerikan Başkanı Joe Biden'a birçok eleştiri yönelmiştir. Khashoggi'nin yaşadığı Virginia eyaletinde demokrat temsilcilerden biri söz konusu tasarıyı meclise önerdi. Yasa Arabistanlı muharifleri Suudi rejimin baskılarına karşı destekliyor. Amerikan Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Perşembe günü sanal oylamada bu yasaya destek verince Temsilciler Meclisi'nde oylama imkanı sağlanmış oldu. Amerikan İstihbarat Servisi geçen ay Khashoggi cinayetiyle ilgili raporunda Suudi Veliaht Muhammed Bin Salman'ı 2018 yılında işlenen cinayetten sorumlu tutmuştu.
Siyonist rejim askerleri Filistinlilere saldırarak birçok insanı yaralayıp onlarcasını tutukladı ve bazı köylerde evlerini tahrip etti. Suriye'nin El Ahbariye kanalı dün verdiği habere göre Siyonist rejim işgal askerlerinin Ürdün Nehri batı yakasında bazı bölgelere saldırıları sonucu bazı Filistinliler yaralanırken bazıları da zehirli ve göz yaşartıcı gazlardan etkilenerek boğulma tehlikesi yaşadılar. İsrail askerleri Batı Yaka'da Selfit sitesine saldırısı sırasında göz yaşartıcı gaz kullanırken işgal edilen Kudüs'ün kuzeybatısında Bir Nebliğe saldırısında savaş mermileri kullanması sonucu iki Filistinli genç yaralandı. Korsan rejim askerleri ayrıca El Halil, Ramullah, Beytlah ve Nablus'un köy ve sitelerine saldırdı, Filistinlilerin evlerine baskın düzenledi ve 24'ünü tutukladı. Siyonist askerler El Aragib köyüne de saldırdı ve kepçe ve ekskavatörle köydeki evleri yıktı. Böylece yılbaşından itibaren 4. kez bu köyde evleri yıktı. Kudüs kentinde de onlarca Siyonist yerleşimci Aksa Camisi'ne saldırdı ve korsan rejim askerlerinin desteğiyle camide kışkırtıcı eylemlerde bulundu.
Yemen'de Ulusal Direniş Günü nedeniyle ülkenin kuzeyinde Sade kentinde halk gösteri düzenledi. El Mesire kanalı bildirdiğine göre göstericiler saldırganların cinayetlerini kınarken 6 yıl direndikleri gibi ülkeleri için aydın bir gelecek oluşturmak için yine direnişe devam edeceklerini duyurdular. Ordu ve halk komitelerine destek sloganları atan göstericiler saldırganların tamamen ülkeden ihracına kadar direnişe vurgu yaptılar. Dün 26 Mart 2021 Suudi Saldırgan Koalisyonu Yemen'e karşı başlattığı savaş 7. yılına girdi. Son 6 yılda Yemen'e dayatılan savaşta aralarında 4000 çocuk ve en az 2000 kadının olduğu 17.000'i aşkın sivil şehit olurken 26.000'den fazla Yemenli de yaralandı.
Haber kaynakları Süveyş kanalını açma çalışmalarının devam ettiğine işaretle gelecek hafta sonuna kadar çalışmanın açılmasının beklenmediğini belirttiler. Merhaba Ajansı'nın bildirdiğine göre salı gününden itibaren Süveyş kanalının kapanmasına sebep olan dev geminin kanaldan çıkartma çalışmalarını devam ederken çalışmaların gelecek hafta sonuna kadar süreceğini duyurdular. Habere göre 200 bin ton ağırlığındaki dev MV Evergreen gemisinin kurtarma çalışmalarının en az bir hafta veya daha fazla süreceği açıklanırken en başta çalışmaların 2 gün süreceği tahmin ediliyordu. Haber kaynakları geçen salı gününden şimdiye kadar yapılan çalışmaların yetersiz olduğu, zira römorklar ve teçhizatların bu kadar büyük bir gemiyi kurtarmak için yeterli olmadığını ifade ediyorlar. Bu arada değerleri milyarlarca doları bulan 240 petrol tankeri ve yük gemisinin Süveyş kanalının açılmasını beklediği ifade ediliyor. Bu arada Süveyş kanalının günlerce kapalı kalabileceği haberi ardından petrol fiyatları son günlerde talebin azalma endişesiyle Cuma günü ticarette %4'ten fazla yükseldi.
2020 yılında en az 20 bin Amerikalı yaşanan silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybetti. Amerika'da Silahlı Şiddet İstatistik Merkezi'nin verilerine göre 2020 yılında Amerika'da en az 20 bin kişi yaşanan silahlı saldırılarda hayatını kaybetti. Merkezin bildirdiğine göre bu ülkede silah satışı da 2020 yılında %64 oranında arttı. Böylece yaklaşık 23 milyon adet silah satıldı.
Ve İngiltere'de bir öğretmenin derste Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme yönelik hakaret içeren karikatürleri göstermesi tepki çekerken okul yönetimi velilerin protesto gösterisinin ardından özür diledi. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan Batley Okulu'nda bir öğretmen din bilgisi dersinde Müslümanların tepkisini çeken karikatürleri gösterdi. Söz konusu karikatürlerin Charlie Hebdo dergisinde yayınlanan hakaret içeren karikatürler olduğu belirtildi. Hatırlanacağı üzere söz konusu karikatürler Müslümanların tepkisine sebep olmuştu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika ve Avrupa Birliği'nin balayı çıkmasında Bercam'ın ihya çalışmaları ile ilgili. İslam İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken'e hitaben yaptığı açıklamada, İran'da Bercam adı ile anılan COEP nükleer anlaşmasında suçlu ve mağdurun yeri değişmemesine vurgu yaptı. Perşembe günü Twitter hesabında Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Bercam nükleer anlaşması ile ilgili son açıklamasını gösterdiği tepkide, bu anlaşmanın ihya edilmesi için yapılması gereken işler, yığınla yapılan tahrifatı ve anlaşmada suçlu ile mağdurun yerini değiştirmeye çalışmak için sarf edilen çabaları düzeltmek olduğunu belirtti. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen gün Bercam nükleer anlaşmasına taraf olan 3 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları ile görüştükten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada anlaşmanın ihya edilmesi için şimdi topun İran sahasında olduğunu ileri sürerek şöyle dedi. Amerika, Bercam nükleer anlaşmasının geleceği konusunda Avrupa ile hemfikirdir. Fakat İran bizimle taamülde bulunmama yolunu seçmiştir. Aslında 3 Avrupa ülkesi ve Joe Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Blinken'in tutumu, iki taraf Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın bu anlaşmaya yönelik yanlış tutumu ile eş güdümlü hareket ettiklerini gösteriyor. Oysa bundan önce 3 Avrupa ülkesi en azından Donald Trump'ın tutumundan biraz mesafeli duruyor ve sözlü açıklamalarında Amerika yönetiminin kayıtsız şartsız Bercam nükleer anlaşmasına geri dönmesi gerektiğini söylüyordu. Ancak şimdi Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin ortak tutumu bir kez daha Avrupa liderlerinin Amerika'dan bağımsız hareket edemediğini ve kendi kararını kendisi vermesi yönünde hiçbir iradesi olmadığını ve hatta küresel diplomasinin başarısı olan sonuca bağlı olmadığını ve Amerika'ya rağmen Bercam Nükleer Anlaşması'nı ihya etmekten aciz olduğunu gösteriyor. Gerçekte anlaşmanın Avrupalı taraflarının acizliği ve sahtekarlığı, bu anlaşmada İran İslam Cumhuriyeti tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini bildiği halde Amerika ile eş güdümlü hareket etmeyi tercih etmesi ve Donald Trump ve Mike Pompeo tarzında suçlu ile mağdur tarafların yerini değiştirmeye kalkışması ile açıkça anlaşılıyor.
Evet, bu bağlamda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade Perşembe günü imalı tweetinde Biden yönetimiyle Avrupa'nın balayına işaretle şöyle yazdı. Galiba Pompeo tarzı diplomasi devam ediyor. Hatipzade mesajının devamında Avrupalı taraflara biraz cesaretli davranmalarını tavsiye etti. Avrupalı tarafların Bercam Nükleer Anlaşması'nı ihya etme konusunda Biden yönetiminden yana çark etmesi, Amerikalı devlet adamların yasaları ihlal etmeleri ve sözünden caymaları ve zorbalık yapmaları, Donald Trump yönetimi ile başlamadığı ve ondan sonra da son bulmayacağı halde gündeme geliyor. Oysa Donald Trump dönemi Avrupa için bir ibret konusu olmalıdır. Zira Biden yönetiminin diplomasi edebiyatının değişmesi, Amerika'nın zorbalığı ve sözünden caymasının son bulduğu anlamına gelmediği açıkça görülüyor. Bu şartlarda Bercam Nükleer Anlaşması'nın ihya edilmesi, Amerika ve Avrupa'nın tutumunu değiştirmesiyle doğrudan bağlantılı olduğu ve yeni meseleleri ortaya atmak ve zorbalık yapmak şartları, onların lehine değiştirmeyeceği ve İran İslam Cumhuriyeti anlaşmaya yönelik sabit tutumundan asla taviz vermeyeceği de kesindir. Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti, Amerika'nın dayattığı iktisadi savaş ve zorbalıklarına rağmen Bercam Nükleer Anlaşması'nın ihya edilmesi için gayet sabırlı davranıyor. Ve bugün top Amerika ve Avrupa sahasındadır. Anlaşmanın ihya edilmesinin tek yolu ise Amerika ve Avrupa'nın Trump tarzı diplomasiyi bir kenara bırakmaları ve Bercam Anlaşması'ndaki yükümlülüklerini yerine getirmekten ibarettir. Kuşkusuz Trump yönetimi gibi başka konuları bu meseleyi karıştırmak hiçbir sonuca ulaşmayacaktır.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Katar'ın İran'ın Batı Asya'da yapıcı rolüne vurgu yapması konusunda. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Irak'ın El Ah televizyon kanalına verdiği mülakatta, İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı Asya bölgesine inkar edilemez yapıcı rolüne vurgu yaptı. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Irak'ın El Ah televizyon kanalına verdiği mülakatta, İran'la ilgili işaret ettiği konuları birkaç temel noktayı içeriyor. İlk nokta, İran İslam Cumhuriyeti'nin Batı Asya bölgesinde önemli konumudur. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani bu bağlamda şöyle dedi. İran'ın bölge dosyalarında rolü çok önemlidir ve bu yüzden Doha yönetimi sürekli Tahran yönetimiyle irtibatta ve taamüldedir. Aslında Katarlı yetkililer ilk kez İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede önemli yeri hakkında söz etmiyor. Kuşkusuz İran İslam Cumhuriyeti bölgenin önemli devletlerinden biridir ve dış politikasında da bölgesel istikrar ve güvenliği savunmaktadır. İran bölgeye yönelik her türlü dış müdahaleye kesin karşıdır. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti her daim bölge ülkelerine sorunlarını çözmekte yardımcı olmayı olumlu karşılamıştır. Bunun en bariz somut örneklerinden biri Katar dosyasıdır. Bilindiği üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Haziran 2017'de Katar ile tüm ilişkilerini keserek bu ülkeyi kuşatma ve yaptırım dayatmaya başladılar. Ancak İran İslam Cumhuriyeti 4 Arap rejimin bu uygulamasına karşı çıkmanın yanı sıra Katar yönetimine bu önemli sorun üstesinden gelebilmesi için yardımcı oldu. Bundan önce de İran İslam Cumhuriyeti ile çok iyi ilişkiler olan Katar devleti bu krizden sonra da defalarca İran'ın bölge gelişmelerinde yapıcı tutumuna ve bölgede istikrar ve güvenlik konularında etkili olduğuna vurgu yaptı. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti bölgesel politikalarında da sürekli bölge ülkeleri arasında müzakere sürecini desteklemiştir. Katar yönetimi de çeşitli bölgesel meselelerde İran İslam Cumhuriyeti ile taammül ve diyalog yolunu izleyen ve aynı zamanda İran ile bölge içi ve bölge dışı aktörlerin arasında diyalog sürecini başlatmak için çaba harcayan bir ülke olmuştur.
Öte yandan aslında Katar yönetiminin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı izlediği bu tutum her şeyden ziyade Tahran yönetimi müzakere ve uzlaşma ile daha çok bölgeye katkı sağlayacağına inanmasından kaynaklanıyor. Bu doğrultuda Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani yaptığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti bölgesi diyalog çağrısında olumlu karşılık verdiğini belirtti. Gerçekte İran İslam Cumhuriyeti bölgenin güvenliği ve istikrarı ancak bölge ülkelerinin işbirliğiyle temin edileceğine ve ecnebi güçlerin bölgenin istikrarını ve güvenliğini istemediklerini bilakis kendi çıkarlarını bölgenin istikrarsızlığında gördüklerine inanıyor. Öte yandan İran başta Suudi Arabistan olmak üzere bazı bölge ülkeleri gibi bölgeye yönelik etnikçi bir politika izlemiyor. Üçüncü nokta ise Amerika ile İran arasındaki gerginlikte bu gerginliği tırmandıran tarafın İran olmadığı gerçeğidir. Amerika Mayıs 2018'de Bercam nükleer anlaşmasından çekildikten sonra İran'a yeniden yaptırımı dayatmaya başladı. İran ise tam bir yıl Bercam anlaşmasına bağlı kaldı ve daha sonra anlaşmadaki yükümlülüklerini adım adım askıya aldı. Şimdi ise Amerika'nın yeni başkanı Biden bu anlaşmaya geri dönmek istediğini ileri sürüyor fakat Beyaz Saray'a girdiği günün üzerinden 2 ay geçtiği halde bu bağlamda hiçbir olumlu adım atmadığı görülüyor. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de Amerika ile İran arasında gerginliğin tırmanması hiç kimsenin yararına olmadığı fakat Amerika'da Bercam Anlaşması'na geri dönmek için şimdiye kadar hiçbir diplomatik ve pratik adım atmadığını belirtti. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 7 Ferverdin 1400, Hicri Kameri 10 Şaban 1442 ve Miladi 27 Mart 2021 Cumartesi. ...33 yıl önce bugün Hicri Şems'e 7 Ferverdin 1367 tarihinde Birleşmiş Milletler Dönem Genel Sekreteri İran-Irak Savaşı sırasında Saddam rejiminin kimyasal silah kullanmasını kınayan bir bildiri yayımladı. O yıllarda Saddam rejimi İran'a karşı geniş çapta kimyasal silah kullanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuya ciddi tepki göstermemesinin ardından Birleşmiş Milletler Dönem Genel Sekreteri Javier Pérez de Cuellar, kendi inisiyatifini kullanarak Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin sus konuğuna rağmen bir bildiri yayımladı ve Saddam rejimini kimyasal silah kullandığı için kınadı. Bildiride Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimyasal silahların kullanımını hangi koşullar altında olursa olsun kınadığını vurguladı. Genel Sekreterin bu tutumu Saddam rejiminin dayattığı savaşın sonlandırılmasında da etkili oldu. ...77 yıl önce bugün Hicri Şems'e 7 Fevver'de 1323'te İranlı ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Hosro Şekibayi Tahran'daki Molevi bölgesinde dünyaya geldi. Hosro Şekibayi ilk defa Hicri Şems'i 1353'te Feriborz Salih yönetmenliğindeki kısa film olan Ketibe filminde kameraların karşısına çıktı. Hicri Şems'i 1361'de Mahmud Üstad Muhammed yönetmenliğindeki 21. Gece oyununda da rol ifa etmesi, ünlü yönetmen Mesud Kimyani'nin büyük ilgisini de çekti. Şekibayi Sara, Peri, Ortak Dert, Kimya ve Garip Kız Kardeşler gibi filmlerde de rol ifa etti. ...63 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Şaban 1379 tarihinde İranlı ünlü bilim adamı ve ediplerden Ebu'l-Hasan Furugi vefat etti. Tahran'da dünyaya gelen Ebu'l-Hasan Furugi burada eski ve yeni bilimlerde ilk eğitimini bitirdi. Ve ardından tarih coğrafya dallarında da ders vermeye başladı. 176 yıl önce bugün 27 Mart 1845'te Alman matematikçi ve fizik bilgini Wilhelm Conrad Röntgen dünyaya geldi. Röntgen çeşitli ışınların üzerine geniş çaplı araştırma yaptı. Röntgen 1895 yılında X ışınını keşfetti. Bundan başka X ve gamma ışınlarının birimi de Röntgen adı ile adlandırıldı. Alman bilgin Röntgen 1923 yılında hayata veda etti. ...524 yıl önce 27 Mart 1497 tarihinde böyle bir günde Alman ressam Hans Holbein sanatçı bir ailede dünyaya geldi. Hans ressamlığı bu sanat dalında ün yapan babasından öğrendi. Daha sonra İsviçre'ye giden Hans Holbein seçkin bir portre ustası olarak bu ülkenin dergilerinde çalışmaya başladı. Hans daha sonra da İngiltere'ye gitti ve bir sürede burada saraydakilerin ve iş adamlarının resmini yaptı. Alman sanatçı minyatür dalında da usta biriydi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Özel Programı.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şems'i takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İlkbahar nefsimi gelişiyle doğayı ihya ettiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesi de zulüm ve fesat yüzünden adeta ölen toplumu ihya ederek salih bir topluma çevirir, cahil ve üzgün insanların kalbini bilim ve bilgelikle yeniden diriltir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhur ettiğinde beşeri camia genel kültür bakımından en yüksek seviyeye ulaşır. Toplumda fesat ve sıkıntıların kökü kurur, insanlar birbirine karşı sevgi ve dostluk duyguları ile yaklaşır. Kuşkusuz böyle bir toplumda yaşamak çok güzel olur. Thank you.
Değerli dostlar, Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılı ve Nevruz Bayramı dolayısıyla hazırladığımız özel programımızın bir başka bölümünde huzurlarınızdayız. Sohbetimizde güzel Nevruz Bayramı'nın güzelliklerini Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiği günlerin güzellikleriyle düğümlemek istiyoruz. Kuşkusuz şimdiki geçici tüm güzellikler ve zevkler Hazreti Mehdi'nin zuhur ettiği dönemde karşılaşacağımız hakiki güzellikler ve zevklerin karşısında hiçbir önemi olmayacaktır.
Alemleri yaradan Allahu Teala bunu yaparken bu dünyayı insanların hizmetinde olacak şekilde ve ona daha güzel ve daha zevkli bir yaşam imkanı sunacak şekilde yaratmıştır. Rahman ve Rahim olan Allah ayrıca ilkbaharın güzelliklerini ve nimetlerini de tüm insanlara sunmuştur. Nitekim ister salih, ister mümin, ister kafir, ister müşrik olsun herkes bu sofranın başında oturmuştur. İlkbahar sofrası Allahu Teala'nın açtığı büyük bir rahmet sofrasıdır. Yüce Allah bu sofraya rahmetini, sevgisini, lütuf ve ihsanını kullarına vermiştir.
Allahü Teala yeri öldükten sonra yeniden diriltmeyi sevgisinin işaretlerinden biri şeklinde açıklayarak şöyle buyurmakta. Allah'ın rahmetinin eserlerine bir bak. Arzı ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Şüphesiz O ölüleri de mutlaka diriltecektir. O her şeye kadirdir. Evet, ilkbahar Yüce Allah'ın Rahman olduğunun simgesidir ve ilkbahar mevsiminin her köşesinde kullarını sevdiğini ifade eden işaretler koymuş ve herkesin bu büyük sofradan azami derecede zevk almasını istemiştir. Peki ama acaba bizim Allahü Teala'nın kullarına sunduğu bu geniş nimet sofrasına karşı ne gibi sorumluluğumuz söz konusudur?
Aslında zevk almak insanların fıtri özelliklerinden biridir. İnsan yemekten, içmekten, uyumaktan, doğayı gezmekten, arkadaşlarıyla sohbet etmekten, öğrenmekten ve diğer birçok amelden zevk alır. Nitekim yaptıkları işlerden zevk almayı düşünmeyen insanlar, genellikle depresyonda olan ve hareketli ve neşeli yaşamları olmayan insanlardır. İslam dini de her Müslüman yaptığı işi zevkle yapması gerektiğini vurguluyor.
Burada üzerinde durulması gereken önemli bir nokta, bizim ilk etapta gaflete kapılarak oluşan taze ve güzel atmosferin ve cömert bir şekilde bize ilahi nimetleri sunan duanın üzerinde düşünmeden geçmemiz, bilakis evvela hepsine şükretmemiz ve ikincisi de bu nimetleri nasıl kullanacağımızı bilmemizdir. Zira nimetlere şükretmenin yolu onları doğru biçimde kullanmaktır. Nitekim aklı selim ve beşeri mantık da buna hükmetmektedir.
İslam dini zevk ve lezzete karşı değildir ve ilahi rızanın doğrultusunda olan her türlü meşru lezzete ve zevke vurgu yapar. Burada önemli olan nokta, İslam dininin kullara zevk almaları için sunduğu her şeye belli bir çerçeve belirlemiş olması ve sonuçta lezzetleri ve zevkleri meşru ve gayrimeşru olmak üzere ikiye ayırmasıdır. İslam dini ancak insana ve çevresindekilere mal, can ve haysiyet bakımından zarar vermeyen lezzetleri helal ve meşru saymaktadır. Bu lezzetler sadece bu dünyada değil, aynı zamanda insanın ahireti içinde menfaati olmalı ve helak olmasına mani olmalıdır. kuşkusuz İslam dini insanları kemale erdiren ve uhrevi menfaatleri olan lezzetleri ve zevkleri onaylamakta ve sonu acı olan ve insana zarar veren her türlü zevk ve lezzete karşı çıkmaktadır.
Allah-u Teala hiçbir şeyi zevk ve lezzete vesile olduğu için men etmemiş ve hatta kendilerine ilahi nimetlerden boş yere mahrum bırakan insanları tenkit etmiştir. Nitekim Araf suresinin 32. ayetinde şöyle buyurmakta. De ki Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızkları kim haram kıldı? De ki onlar dünya hayatında özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz. Evet, gerçekte Kur'an-ı Kerim'in bu bağlamda kınadığı şey, değersiz ve geçici zevkleri değerli ve ebedi zevklere tercih etmektir. Nitekim akıl ve mantıkta ebedi zevklere, geçici zevklere kıyasla öncelik verilmesine hükmetmektedir.
Mümin ve Müslüman bir insana göre hiçbir şey Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktan daha zevkli ve mutlu edici olamaz. Bu yüzden mümin kulun ilahi rızayı kazanmak üzere yaptığı her işi üstün zevk sayılır. Gerçekte hakiki mümin her daim hayırlı ve kalıcı işler peşindedir ve geçici dünyevi zevkleri düşünmez. Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'de bir zevki ve lezzeti bir başka zevke ve lezzete tercih etmek için iki kriteri açıklayarak Ala suresinde şöyle buyurmakta. Oysa ahiret daha hayırlı, daha devamlıdır. Buna göre Kur'an-ı Kerim'de belirtilen iki kriterden biri yapılan amelin hayırlı olması, diğeri de kalıcı ve sürekli olmasıdır. Ki birincisi amelin niteliğine, diğeri devamlı olmasına işaret ediyor. Ve her iki kriterde insanın uhrevi yaşamındaki lezzetlere öncelik tanıyor.
İlahi nimetleri düşünen ve ilahi vaatlere iman eden ve vaat edilen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyen insanlar tüm maddi lezzetlerin bir takım kısıtlamalarla beraber olduğunu da iyi biliyor. Buna göre Hazreti Mehdi'nin zuhur dönemindeki hakiki lezzetlerin karşısında bu tür maddi lezzetler çok değersizdir. Zira Hazreti Mehdi döneminde herkes o Hazretin has hidayetinden yararlanır ve o büyük insanın lütuf ve merhameti sayesinde takvaya öncelik vermek ve günahlardan uzak durmakla ilahi nimetlerden azami derecede yararlanır.
Bu doğrultuda Yüce Allah, Araf suresinin 96. ayetinde lezzetlerini ilahi taalime uygun planlayanlar yerde ve göklerde bereket nimetleriyle müjdeleyerek şöyle buyurur. O peygamberlerin gönderildiği ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık.
İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhur ettiği gün, ilahi özel nimetlerin ve bereketlerin nazil olmasının başlangıcı olur. O Hazret zuhur edince gökyüzü ilahi sayısız nimetini insanlara sunar ve insanlar o zaman ilahi nimetlerin anlatılamayan lezzetlerini idrak etmeye başlar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinde gökyüzü nimetlerini yeryüzüne yağdırır ve yeryüzü bu nimetleri toplayarak insanların gelişmeleri, canlanmaları ve saadetinin hizmetine sunar.
İlkbahar mevsimi gelişiyle duayı ihya ettiği gibi Hazreti Mehdi aleyhisselamın zuhur etmesi de zulüm ve fesat yüzünden adeta ölen toplumu ihya ederek salih bir topluma çevirir, cahil ve üzgün insanların kalbini bilim ve bilgelikle yeniden diriltir. Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde beşeri camia genel kültür bakımından en yüksek seviyeye ulaşır, toplumda fesat ve sıkıntıların kökü kurur ve insanlar birbirine karşı sevgi ve dostluk duyguları ile yaklaşır. Kuşkusuz böyle bir toplumda yaşamak çok güzel olur.
Mübarek Ramazan ayında her gece okunan duanın son bölümünde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru ile kurulan kerime devleti ve mutlu yaşamın zevkine işaret edilerek şöyle denilmektedir. Ey Yüce Rabbim! Senin selamın onun ve hanedanının üzerine olan peygamberimizin yokluğundan ve Mevlamızın gaybetinden ve düşmanların çokluğu ve sayımızın azlığından ve isyanların zorluğundan ve bizim zararımıza olan duruma yardım yapılmasından sana şikayet getiriyoruz. O zaman Muhammed'e ve hanedanına selam gönder ve bize bu şartlarda yardım et ki acilen bizim lehimize açılım olsun ve acılarımız bertaraf edilsin ve senin tarafından gelen haklı ve rahmetli bir saltanat kurulsun ve senden gelen sağlık bizi sarsın.
Mübarek Ramazan ayının bu duasına göre insan tüm fikri kaygısı imamına ulaşmak olan bir fikri ufka ulaşmak ve Allahu Teala'ya şikayet götürmek ve onun katına sığınmak olmalı. Böylece yolcu Allah Hazreti Mehdi aleyhisselamı göndermeli ve onun nurani lütufları sayesinde Allahu Teala'nın gözetlediği lezzetli yaşama kavuşmamıza yardımcı olmalıdır.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre 1400 yılını ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın 8. bölümünü dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünya Tiyatro Günü.
Muhterem dinleyiciler, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
Bu programı tiyatro, insanların hikayesinin anlatılması başlığı altında sizlere sunmak istiyoruz.
Bugün 27 Mart 2021 ve Hicri Şems'e 7 Ferverdin 1400 günü Dünya Tiyatro Günü'dür. Tabii ki bugün İran takvimindeki ulusal gösteri ve sahne sanatları gününe de denk geliyor. Bu bağlamda İran'da ve dünyada tiyatro severleri ve tüm tiyatro hayranlarını bugün dolayısıyla tebrik ediyoruz. Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün önerisiyle 1961'den beri Dünya Tiyatro Günü her yıl 27 Mart'ta kutlamaktadır. İran tiyatrosu modern haliyle 150 yaşın üzerindedir ve bu süre zarfında parlaklığı, kabiliyetleri ve göze çarpan yaratıcılığı ile gelişti söylenebilir.
İranlı tiyatro sanatçıları yıllardır bu günü kutluyor. Ancak Nevruz tatillerinin devam etmesi nedeniyle bu törenlerin ve ritüellerin çoğu bayram bittikten sonra yapılıyor. Ancak bu kez de ikinci yıl peş peşe korona salgını nedeniyle çoğu tören ve etkinlik sanal olarak yapılmıştır. İranlıların ulusal bayramı olan Nevruz'un Dünya Tiyatro Günü ile eş zamanlı olarak kutlanması belirgin bir tesadüftür.
Nevruz yeni bir gün, yeni bir başlangıç, tiyatroda hep yenilenmekte olan sanatsal yaratılış ve doğuştur. İşte ulusal bir etkinliğin devam ettiği bir sırada doğanın canlanması ve ilk baharında başlaması ile kutlanan Dünya Tiyatro Günü daha da anlam kazanmaktadır.
Tiyatro, insanlar arasında diyalog ve empati kurmanın güzel ve yaratıcı bir dilde barış ve insan özlemlerine ulaşmanın bir yoludur. İran'da ise insanın ideallerini her zaman bu toprakların tarihi geçmişinde özel kutlamalar yapılarak anlatan Nevruz ve ritüeller vardır. Yeni yılın ve ilkbaharın gelişi dolayısıyla tekrar sizleri tebrik ediyor ve sizleri Uluslararası Tiyatro Enstitüsü'nün bugün dolayısıyla mesajını dinlemeye çağırıyoruz. 2021 Dünya Tiyatro Günü mesajı İngiliz aktör Helen Mirren tarafından yazılmıştır. Bu mesajın bir bölümünde şu ifadelere yer verilmiştir. Bu dönem canlı performanslar ve çok sayıda sanatçı, personel ve işçi ve kadın için çok zor bir dönem oldu. İş güvensizliği, acı ve zorluklar kat kat arttı. Ancak bazı insanlar için sürekli olan bu güvensizlik, bu küresel salgında zeka ve cesaretle hayatta kalma kapılarını araladı. Yaratıcı, eğlenceli ve duygusal bir şekilde girişimler gerçekleştirildi. Bunun büyük bir bölümü ise internet sayesinde oldu.
Bu oyuncu mesajının sonunda umutlu olmaya vurgu yaparak şöyle yazıyor. İnsanlar bu gezegendeki varlıkları boyunca birbirlerine hikayeler anlattılar. Tüm sorunlara rağmen güzel tiyatro kültürü bizimle. Burada olduğumuz sürece kalmaya devam edecektir. Yazarların, tasarımcıların, oyuncular, müzisyenler ve yönetmenlerin yaratıcı içgüdüsü asla devre dışı kalmayacak ve çok yakın gelecekte yeni enerji ve ortak dünyamızın yeni bir anlayışıyla yeniden gelişecektir.
Antik İran tatilleri Nevruz tatillerinin başlaması üzerinden birkaç gün geçti. Bu toprakların tarihi geçmişinden arta kalan ve her yıl birbirinden güzel ve popüler gelenek ve ritüellerle kutlanan bir etkinlikten söz ediyoruz. Nevruz ile ilgili en önemli ritüellerden biri hem eski yılın son günlerinde hem de yeni yılın ilk günlerinde düzenlenen bu ritüelin güzelliğine ve yıllık kutlamalara eklenen gösteri sanatları performanslarıdır.
Eskiden Nevruz'dan birkaç gün önce ilkbaharın ve Nevruz'un tellalları şehir ve köylerin sokak ve mahallelerinde dolaşarak kışın bittiğini, ilkbaharın ve Nevruz'un gelişini insanlara şarkılar ve şiirler söyleyerek sevinçle duyururlardı. Bu gibi gösterilerin asıl amacı alegorik olarak kışın sonunu, ılık mevsimin yani ilkbaharın gelişini ve yeniden doğuşu göstermekti.
Nevruz'dan birkaç gün öncesinden yeni yılın başlamasından iki hafta sonrasına kadar sergilenen bir diğer gösteri ise ilkbaharın gelişine müjdesini veren Ateş Efruzlar idi. Ateş Efruzlar her biri kendi tarzını ve kostümünü kuşanan birkaç oyuncu ve müzisyendir. Biri kendini karartır ve kırmızı giyer, diğeri meşale tutar ve diğeri iki uzun sopaya biner ve onların yardımıyla yürürdü. Müzisyenlerle birlikte eğlenceli programlar düzenlenir ve havai fişekler atılırdı. İnsanlar onlara ödül olarak para verirdi. Tabii zamanla bu gösterinin şekli değişti ve şimdi bu grupların kalıntıları Hacı Firuz olarak adlandırılan kişiler, Esfend ayının son günlerinde yüzlerini karartıp kırmızı giyerler ve müzik ve şarkı eşliğinde eğlenceli hareketler ve danslar yaparlar. Şarkılar ve müzikler söyleyerek insanlara baharın girişini ve kışın geçişini müjdelerler. Giysilerinin kırmızı olması ilkbaharın canlılığını, yüzlerinin siyahi ve karartıcı ise ilkbaharın ve mutluluğun da aksine ayrılmaktan başka çaresi olmayan kış günlerinin soğuk ve karanlığının simgesidir.
Hicri Şems'i yeni yılı karşılamanın sembolü olan Hacı Firuz gösterisi farklı bölgelerde farklı biçimlerde icra edilir. Bu farklılıklar ise İran coğrafyasının farklı kültürel özelliklerinden kaynaklanır. Genel olarak bu oyunların teması ilkbaharın gelişi ve her bölgede farklı bir şekilde sergilenen neşe ve mutluluk olduğu söylenebilir. Doğa olaylarının özelliklerinden yararlanmak, dini inançları yüceltmek ve insanlara küskünlük ve düşmanlığı yok etmelerini ve sevginin ve şefkatin yayılmasını öğütlemek tüm bu oyunların ana teması olmuştur.
Yılın değiştiği an, yani yılın ilk günü Nevruz'un başladığı an, coğrafya biliminde ilkbahar ekinoksu olarak adlandırılır. İlkbahar ekinoksu gece ile gündüzün aynı olduğu bir gündür. Bu dünyanın güneş etrafında dönmesi ve dünyanın Mart ekinoksu adı verilen özel bir eksendeki konumu nedeniyle yaşanır. Bu nedenle Nevruz'un en önemli mesajı ve özelliklerinden biri adalet ve denge eksenlilik olma meselesidir. Mir Nevruz ayini bu görüşe dayanıyor. İran'da veya her bölgede ve alanda kralların hüküm sürdüğü bir dönemde Mir Nevruz uygulamasında adalet eksenliğe vurgu yapılırdı.
Mir Nevruz ile ilgili tören uzun bir geçmişe sahiptir ve İslam öncesi yazılarda da bu törene ve adete rastlamak mümkün. Bu tören İran'ın coğrafi sınırları ile kısıtlı kalmamıştır. İran kültürünün ve Nevruz kutlamaların etkili ve popüler olduğu topraklara da yayılmıştır. Örneğin Mısır'da Fatimi halifelerinin yönetimi sırasında ve hatta ondan sonra Nevruz o bölgelerde ve topraklarda da kutlanırdı. Görünüşe göre bu tören pek çok insanın dikkatini çekmiş ve bu tip başka komik şovlar da ortaya çıkmıştır. Özellikle Nevruz şarkıcıları olarak adlandırılan gezici grup gösterileri ve Hacı Firuz, Ateş Efruz ve Gulyabani gibi palyaçolar bu kutlamalardan kaynaklanmıştır. Görünüşe göre bu karakterler aslen Köse ve Şah Nefruz'un yanında bulunan karakterlerden olup daha sonra onlardan ayrılıp bağımsız bir karakter haline gelmişlerdir.
Thank you. Min Nevruzi halk tarafından 5 gün boyunca yönetilmek üzere seçilen bir hükümdardı. Bu 5 gün boyunca çeşitli kararlar verme hakkına sahipti ve emirlere kralın hükümleri bağlayıcıydı. Tabii bu oyun sembolik olarak Nevruz arifesinde yapıldığı için hükümlerin çoğuna şakalar ve kahkahalar eşlik ederdi ve bazı durumlarda kraliyet erkanı ve gücü bile alay konusu olurdu. Bu nedenle bazı durumlarda Mir Nevruz'un bu birkaç günde kralın görevden alınmasını veya bakanların değiştirmesini veya halkın fidye ve haraçlarından artırılmasını emrettiğine tanıklık edilirdi. Halk ise bu 5 günün ardından Nevruz kutlamalarını dansları ile neşe ve eğlence eşliğinde ilkbaharı karşılarlardı.
Bu 5 gün biter bitmez Mir Nevruz'un hükümdarlığı da sona ererdi. Bazı durumlarda ve bu kısa dönemden sonra bazı bölgelerde Mir Nevruz çıkardığı kararlar nedeniyle bir yerde saklanıyordu. Çünkü insanlar ona itaat etmesi zorunlu olan kararlarının misilleme olarak onu bulup cezalandırma imkanı vardı.
Nevruz ve yeni yıl ile ilgili ritüel ve oyunların çoğunun yılın son günlerinde ve halk arasında oynandığını bilmek ilginçtir. Gösterilerin yanı sıra İran müziği Nevruz ayinleri ve bayram törenleriyle birlikte çalınırdı. Uzun zamandır Nevruz'un gelişini ve ilkbaharın gelişine mutlu şarkılar söyleyerek insanlara vaat eden Nevruz şarkıcıları grubu adı verilen gruplar vardı. Bu gezici gruplar İran'ın çoğu bölgesinde vardı. Ancak ana odak noktaları kuzeyde Gilan, Mazandaran ve Azerbaycan illeri ve İran'ın güneyindeki Fars illeriydi.
Değerli arkadaşlar, birkaç bin yıllık geçmişe sahip olan Nevruz, doğanın yeşilliği ile birlikte gelecek için umut ve hayatın yeniden doğuşu mesajını herkese hatırlatmak için bir kez daha evlerinize uğramıştır. Yeni yıl ve ilkbaharın gelişini tekrar tebrik edip sizleri Allah'a emanet ediyoruz.
Muhterem dinleyiciler, Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla sizlere hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Biyolojik tehditler, ülkelerin ve uluslar arası konuşların sorumluluğu.
Değerli dinleyiciler, Biyolojik Tehditler, Ülkelerin ve Uluslararası Kuruluşların Sorumluluğu isimli seri sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Biyolojik Silahlar Konvansiyonu, bu husustaki sorunlar ve engelleri ele alacağız.
Çağdaş dünyamız, ülkelerin güvenliğini tehlikeye atan tehditlerle doludur. Bu doğrultuda biyoterörizmin sıradan terörizm ve kimyasal silahlardan bile daha ciddi olduğu söylenebilir. Biyoterörizmde düşmanlar hem önlenmesi zor olan hem de bulunması ve keşfedilmesi yolları zor olan kimi gizli ve yıkıcı girişimlerde bulunur. Biyoterörizmin hem toplumun sağlığını hem de güvenliğini hedef alan terörizm türüdür. Bu yüzden bu tür terörizmde diğer terörizm türleri gibi uluslararası hukukun açık ihlalidir. Geçen bölümde Amerika, İngiltere, Fransa gibi ülkelerin biyolojik silahlara olan yaklaşımını ele aldık. Bu bölümde ise biyolojik silahlar konvansiyonuna ve karşısındaki sorunlara bakmak istiyoruz.
Biyolojik silahlar ile mücadele alanında küresel işbirliği ve katılımın en önemli kazanımı Biyolojik Silahlar Konvansiyonu olmuştur. Bu konvansiyon 1972 yılında onaylanmıştır. Bu konvansiyon 1925 Cenevre Protokolü'nün tamamlayıcısı olarak sayılıp 183 üyeye sahip bir konvansiyondur. Biyolojik Silahlar Konvansiyonu, Birleşmiş Milletler üyelerinin çoğunluğunun kabul gördüğü bir anlaşma olarak görülebilir. Siyonist rejim İsrail, Doğu Timur ve Güney Sudan bu konvansiyona katılmayan 3 yönetimdir. Bu bağlamda Siyonist rejim İsrail biyolojik silah depolarını kurmak için geniş çaplı faaliyetler yürütmektedir. Siyonist rejim bu alandaki nükleer depolar ile ilgili siyasetlerini uygulamak istiyor.
Birçok dünya ülkesi tarafından kabul gören biyolojik silahlar konvansiyonuna katılmak, üyeler için hukuki yükümlülükler ve sorumluluklar getirmektedir. Bu zorunlu konvansiyonun ilk maddesine göre biyolojik silahlara sahip olmak, üye ülkeler için yasaktır. Bu konvansiyonun ilk inceleme konferansı 1980 ve ikinci konferansı da 1986 yılında düzenlendi. İkinci konferansta Amerika ve Sovyetler Birliği'ni bu ülkenin sınırlar içerisinde biyolojik silahlar üretmekle suçladı. Üçüncü konferans ise Irak'ın Kuveyt'e saldırısı sırasında 1. Fars Körfezi Savaşı yani Soğuk Savaş'ın ardından düzenlendi. Bu dönemde Irak'ın kitle imha silahları iddiası gündemdeydi. Bu dönemde uluslararası camianın kaygıları kimi ülkelerin Soğuk Savaş sonrası biyolojik silahlar üretme çabaları yüzünden artmıştı. Bu konferansta sivil ve devlet ötesi gruplar, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumlar rol oynadı.
...1994 yılında ise Biyolojik Silahlar Konvansiyonu'na üye ülkelerin çoğunluğunun çağrısı üzerine özel bir konferans düzenlendi. Bu konferansta üye ülkeler geçici bir grup oluşturarak nükleer ve biyolojik silahların yayılmasının önlenmesi için zorunlu bir yasa belgesinin çıkarması hususunda müzakere yapılmayı istediler. 2 yıl sonra yani 1996 yılında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi NPT anlaşması imzalandı. Bu gelişmelere rağmen 1997 yılında Biyolojik Silahlar Konvansiyonu'nun denetimi hususunda ciddi sorunlar olduğu ortaya çıktı. Çünkü bazı toksinlerin hem aşıların ve barışçıl ilaçların üretiminde işe yaradığını hem de biyolojik silahların yapımında kullanılabilecekleri ortaya çıktı.
Biyolojik ajanlar veya etkenleri kısa bir süre içerisinde meydana getirmek ve yok etmek mümkün olduğundan biyolojik silahlar konvansiyonunu ihlal eden olayları ve vakaları teşhis etmekte zorlaşır. Böylece biyolojik alandaki ihlaller, nükleer ve kimyasal ihlaller gibi kolay kolay takip edilemez. Bu sorunu gidermek için Biyolojik Silahları Yasaklama Örgütü 1997 yılında işe başlamış ve aniden incelemeler ve denetlemeler süreci başlatılmıştı. Bu değişiklikler ise birçok üye ülke tarafından memnuniyetle karşılandı. Ancak Amerika bu hususta sessizliğini korudu. Kuşku uyandıran 11 Eylül olayının ardından ve de bu ülkede şarbon hastalığının yayılmasıyla 2001-2002 yılında Biyolojik Silahlar Konvansiyonu düzenlendi. Bu konferansta tehlikeli bilimsel ve genetik mühendisliği testleri ve denemelerine yönelik denetleme sürecinin başlatılması gündeme taşındı. Bu konferansta ayrıca Biyolojik Silahlar Konvansiyonu'nun uygulanma şekli hususundaki ihtilafları da ele alındı.
Biyolojik silahlar konvansiyonu çerçevesinde önemli sorunlardan biri de üye alma oranının düşmesidir. Sudan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi ülkeleri ilaveten Siyonist rejim İsrail konvansiyona katılmamış, bu yönde imza atmamış ve yasa çıkarmamıştır. Bu süreç ise konvansiyon için ciddi bir sıkıntı sayılır çünkü bu yönetimlerin bazıları Amerika'nın biyolojik askeri laboratuvarlarının ev sahipliğini yapmaktadır. Ancak Biyolojik Silahlar Konvansiyonu'nun en büyük zayıf noktası, üye ülkeleri denetlemek için uygun denetim sistemine ve mekanizmasına sahip olmamasıdır.
Biyolojik Silahlar Konvansiyonu, biyolojik savaşların tehlikesinin dizginlenmesi ve insanlığa zarar verebilen yıkıcı maddelerin yayılmasıyla mücadele doğrultusunda atılan bir adım olsa da hala tam başarılı olamamıştır. Öyle ki bu konvansiyonun zorunlu olarak uygulanması lazım olduğu dönemde sırf 5 ülke biyolojik silaha sahipti, ancak şimdi 12 ülke biyolojik silaha sahiptir. Buna ilaveten terör grupları ve çetelerinin de biyolojik silahlar elde etme tehlikesi büyümüştür.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise biyolojik silahlar ve koronavirüs ve biyolojik silahlar arasında bağlantı hususunda şöyle diyor. Korona laboratuvarlarda yapılabilecek bir virüs değildir. Ancak biyolojik savaşlarda kullanılabilecek tehlikeli bir olgudur. Bu yüzden NATO güvenlik stratejilerini güçlendirmelidir. NATO biyolojik silahlar ile saldırıların ihtimalini azaltmak için bilgi takası yapmak istiyor. Bu silahlarda kimyasal silahlar gibi uluslararası kurallara göre yasaktır. Ancak biz onlar ile mücadele etmek için hazır olmalıyız. Çünkü bu silahların hala erişimde oldukları söylenebilir. Onlar devlete bağlı aktörler ve de teröristlerce kullanılabilirler. Gerçi NATO Genel Sekreteri biyolojik silahların hangi ülkelerde erişimde olduğunu işaret etmedi. Ancak birçok kanıt Amerika, İngiltere ve Fransa'nın asıl biyolojik silah üreticileri olduğunu gösteriyor.
Biyolojik Silahlar Konvansiyonu'nun güçlendirilmesinde etkili olabilecek hususlardan biri de devletlerin gizli çalışmalarını azaltacak ve konvansiyonun etkisini arttıracak aniden yapılan denetimlerin artması kuralıdır. Bu kural tüm ülkeleri eşit saymış ve Amerika gibi bir ülkenin bile böyle bir çağrıda bulunmasına paralel olarak Amerika'da da böyle ani bir denetim gerçekleşmesini onaylamıştır. Bu yasa Bush döneminde gündeme taşındı. Ancak Bush hükümeti bu yasanın ticari sırları yıkıcı sayıp biyolojik savunmaya karşı olduğunu belirtti. Buna esasen Biyolojik Silahlar Konvansiyonu üyelerinin çoğu Amerika'nın bu yaklaşımını eleştirdi ve bu yaklaşımı bu konvansiyonu güçlendirilmesinde en büyük engel olarak gördüklerini belirtti.
Değerli dinleyiciler, biyolojik tehditler, ülkelerin ve uluslararası kuruluşların sorumluluğu isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran ve Çin işbirliği belgesinin bugün imzalanacağını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Tahran'ın Londra'nın nükleer potansiyelini güçlendirme planlarına karşı olduğunu belirtti. Johnson ve Biden Bercam konusunu ele aldılar. Facebook Press TV sayfasını sonsuza kadar engelledi. Rus Sputnik aşısı yakında İran'da üretilecek. Son 24 saatte 29.081 yeni vaka, 1253 yeni hasta tespit edildi Türkiye'de. 153 kişi koronavirüs sebebiyle de yaşamını yitirdi. Türkiye'den Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına tepki geldi. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile telefonda görüştü. Ankara'da 22 IŞİD üyesi gözaltına alındı. Amerikan Temsilciler Meclisi'nden bazı milletvekilleri Kaşıkçı terör olayında adaletin sağlanması ve benzer cinayetlerin tekrar işlenmesini engellemek amacıyla bir yasa onaylatmaya çalışıyorlar. Siyonist rejim askerleri Filistinlilere saldırarak birçok insanı yaralayıp onlarcasını tutukladı ve bazı köylerde evleri tahrip ettiler. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.